Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk ve dopdolu bir program hazırladık sizler için. Sizleri de canlı yayınımıza davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını elektrik akımı ve kızılötesi kameralarla teşhis edebilen yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojiye ilişkin olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Güneri Gençer program konuğumuz olacak. İkinci bölümümüzde göç yolları köşemizde de İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak. Yine çok özel, çok önemli bir konuyu konuşacağız kendileriyle. Yurt dışında yaşayan Türklerin göçün ilk yıllarındaki dayanışma amaçlı örgütlenmelerini, bugünkü durumu, geleceğe ilişkin değerlendirmeleri alacağız. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Seviyorum ben yana yana. yaşıyorum ben yana yana. Sarıyorum ben seni bana. Seviyorum ben. Seviyorum ben. Seviyorum ben. Seviyorum ben. Seviyorum ben.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Güneri Gençer hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bizi çağırdığınız için.
Estağfurullah hocam. Gerçekten çok önemli bir konuyu konuşacağız ve eminim dinleyicilerimizin de çok ilgisini çekeceğini umduğum bir buluştan bahsedeceğiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sizin de öncülük ettiğiniz akademisyen ekibiyle gerçekleştirilen bir proje. Tümörlü hücrelerle ilgili bir proje ama ben tabii anlatmayayım hocam. Direkt sözü size bırakayım lütfen siz anlatın. Nasıl bir proje, nasıl bir teknoloji?
Şimdi bizim Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ve diğer bölümlerde biyomedikal mühendisliği alanında, tıbbi cihazlar alanında çok fazla çalışan hocamız var. Çok donanımlıyız açıkçası. Yaklaşık 30-40 yıldır hem eğitimini veriyoruz hem de bu konularda araştırma yapıyoruz. Sadece benim şu an üzerinde çalışmakta olduğum 3 tane özgün tıbbi görüntüleme tekniği var. Hem de bu yani yaklaşık 6-7 yıldır üzerinde çalıştığımız teknikler bunlar. Onlardan bir tanesinden bahsedeceğiz bugün. Elektrotermal görüntüleme dediğimiz buluş, buluşa konu olan araştırma. Bunu üniversitemiz öğretim üyelerinden Profesör Doktor Cengiz Beşikçi hocamızla birlikte ve doktora öğrencimiz, ortak doktor öğrencimiz Hamza Feza Carlak ile birlikte gerçekleştirdik. Aslında temel motivasyonumuz şuydu. Birden çok tıbbi görüntüleme tekniği var. Ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, mamografi gibi tekniklerle vücudun fiziksel özelliklerini görüntülemeye çalışıyoruz. Bunu nerede kullanacağız? Bunu erken tanı ya da tanı amaçlı kullanıyoruz bu tür cihazları. Bu cihazların aslında bir cihazı kullanarak, bir cihazın görüntüsünü kullanarak genelde tanı konulmuyor. Bir cihazın sonucuna bakıyorsunuz, burada şüpheli bir şey var ama ne olduğunu tam bilmiyorsunuz. Bir başka cihaza da bakarak iki cihazın bilgisinden bir tanı konmaya gidiliyor. Bir örnek verirsem, meme kanseri tanısında yapılan yöntem şu. Mesela 40 yaşın üzerindeki bayanlar için eğer şüpheli bir şey hissediyorsa bayan, geldiyse hastaneye, önce bir mamografi çekiliyor, bir iyonize enerji veriliyor, göğüs sıkıştırılıyor. İyonize enerji verilmesi çok da hoşlandığımız bir şey değil açıkçası. Mümkünse vermesek diyoruz. Senede bir defa yapılabiliyor bu. Orada şüpheli bir şey görülürse ultrasonla bakılıyor. Ultrasonda da şüpheli bir şey görülürse hala tanı konulamıyor. Ve yapılan şey şu. Şüpheli görülen kitleye kadar gidilip oradan bir parça alınıyor ve patolojiye götürülüyor. Ve onun sonucunda ancak bir tanı konulabiliyor. Bu çok uzun süren bir süreç. Yorucu bir süreç. Evet. Ve her hastaya da pek kullanılabilir bir yöntemde değil. Yani hasta şehre gelecek, hastaneye gelecek, iki tane tıbbi görüntüleme aletinin olduğu bir yer olacak filan gibi zor bir değerlendirme süreci. Mümkünse açıkçası daha kolay tıbbi görüntüleme teknikleri bunların yanına eklenebilirse, taşınabilir tıbbi görüntüleme teknikleri bunun yanına konulabilirse, mesela mamografi yerine bu tür cihazlar kullanılabilirse taşınabilir, ucuz cihazlar kullanabilirse bu çok kişiye erişilebilir
tabii,
bununla.
Tabii.
Şimdi mesela benim temel motivasyonlarımdan birisi de şeydir. Yani öyle bir görüntüleme cihazı yapalım ki bu cihazla hasta hastaneye gelmeden biz onun ayağına giderek bu tür erken tanı amacıyla bir cihaz kullanabilelim. Gidelim mesela dağ köylerindeki bayanlar için bunu yapalım.
Evet.
Gibi bir böyle hani nasıl yapabiliriz? Başkan hangi fiziksel özelliklerini görüntüleyebilirsek hastanın bizim için kıymetlidir. Bunlar biliniyor aslında. Mesela bunlardan bir tanesi bizim buluşumuzda konu olan şey vücut yüzeyinin sıcaklığı. Vücut yüzeyinin sıcaklığını görüntülerseniz bu çok değerli bir bilgi verebilir. Normal vücut sıcaklığı görüntü olarak bir dağılım olarak sıcaklık dağılımı olarak belli bir dağılım var, belli bir görüntü var. Sıcaklık dağılımı görüntüsü.
O termal kameralar.
Medikal termal kameraların görüntüleri. Şimdi bu faydalı bir şey ama eğer anormal bir sıcaklık dağılımı bir noktası varsa buradan siz diyorsunuz ki burada bir
sorun olabilir.
Başka bir sorun olabilir diyorsunuz. Şimdi bu güzel, anlamlı bir fikir ve açıkçası Türkiye'de çok fazla kullanılmasa da yurt dışında kullanılmaya başlanan bir teknoloji. Savunma sanayinde geliştirilen bu kızılötesi kameraların özellikleri o kadar gelişti ki sonunda gerçekten biz bunu sağlık alanında kullanalım demeye başladı insanlar. Ama şöyle bir durum var kızılötesi kameralarda. Çok ufak sıcaklık değişimlerini algılamasını bekliyorsunuz. Yani orada tümörlü doku ek bir ısı kaynağı yaratıyor. Bu ek ısı kaynağı da yüzeyi ısıtırsa siz onu algılayacaksınız. Çok ufak bir sıcaklık değişimi yaparsa algılayamayabilirsiniz. Dolayısıyla kameralarınızın buna çok hassas olması gerekir. Şimdi bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Yüzeydeki tümörleri algılıyorum ama yüzeyden derine gittikçe bu tümörleri algılayamıyorum.
Çünkü o ısı yayma
evet, durumu. Evet, ısı yüzeye gelmiyor. Bu anormal ısı artışını yüzeye gelmediği için sizin termal kameralarınız da bunu algılayamıyor. Şimdi bu kadar değerli bir cihaz var ortalıkta. Kızılötesi kamera. Savunma sanayinde çok sık kullanılıyor. Endüstride kullanılıyor. Sağlık alanında da kullanılıyor. Hala kullanılıyor ama böyle de bir problemi var gibi gözüküyor. Derine gittikçe tümör, küçüldükçe kızılötesi kameraları kullanmak, onun performansları düşüyor diyelim açıkçası. Biz de açıkçası bu özelliklerini kullanalım ama bu tür performans düşüklüklerini azaltalım. Tek istediğimiz bu. Bunu nasıl yapacağız diye düşünüyoruz. Cengiz Hoca savunma sanayinde kızılötesi kameralar konusunda çok çok tecrübeli bir arkadaşımız. Yıllardır da beraber ders veririz. Ben de medikal görüntüleme üzerine çok yaklaşık 30 yıla yakındır ben de çalışıyorum. İkimizin konuşmalarından böyle bir fikir çıktı. Fikir de şu. Dedik ki biz bu normal kameralar pasiftir. Yani vücuda hiçbir enerji uygulamazsınız. Vücudun yaydığı kızılötesi radyasyonu algılarsınız. Vücuda biz hiç zarar vermeyecek miktarda güvenlik sınırları içerisinde bir elektrik akımı uygular isek bu elektrik akımı elektriksel iletkenliği en yüksek olan yerden geçecektir. Daha fazla akım oradan geçecektir.
Haliyle.
Evet. Peki yani bunun
ne faydası olacaktır?
Bu tümörlü dokularda kılcallanma oluyor. Kanlanma oluyor. Ve kanlanma dediğiniz yerin de iletkenliği artıyor. Dolayısıyla tümör olan yerde, kötü huylu tümör olan yere daha fazla akım gidecek. Daha fazla akım gittiği için burası bir ek ısı kaynağı olacak. Bu ek ısı kaynağı da
termal kameradan görüntülenebilecek.
Evet. Belirgin bir hale gelecek. Kontrast artacak. Şimdi bu gerçekten olabilir mi? Bu fikir olarak çok güzel gözüküyor.
Ama uygulanabilir mi acaba?
Şimdi bu tür fikirler hep dolanıyor kafamızda. Yani bizim hani elektrik bölümünde ya da biyomedikal mühendisi bölümlerinde hep bu tür fikirler var ama ilk yapılan şey şu oluyor. Hadi bakalım deneyelim bunu. Bir fizibilitesini yapalım. Bir matematiksel bu işin bir modelini yapalım. Matematiksel modellerde bu gerçekten gözükebilir. Gerçekten burada bir tümör olduğunda ve ben şu kadar akım uyguladığım zaman burada algılanabilir bir ısı artışı oluyor mu? Matematiksel modellerle böyle kağıt üzerinde bakıyorsunuz. İşte şuradan şu kadar akım verdim, şu kadar ısı arttı filan. Bayağı matematik denklemleriyle buna bu sonuca geliyorsunuz. Evet olabiliyor. Güzel, çok güzel. Matematiksel modeller iyi. Bir de bilgisayar modeli yapalım bunu. Bilgisayar modelinde koyuyoruz, tümörü uzaklaştırıyoruz. Gerçekten olabilirliğini gördük. Hatta bir modelimizin sonucunu ben size aktarayım. Çok güzeldir. Yani radyologların en büyük isteklerinden biri şudur. Çok çok ufakken bu tümörü algılayalım isterler. Mesela 1,5 milimetrelik bir şeyi 1-2 santim derindeyken algılamak o kadar kıymetli ki.
Tabii.
Kızılötesi kamerayla bakıyoruz biz buna. 1,5 milimetrelik bir şeyi kızılötesi kamera eğer bu tümörel yapı yüzeye ancak 3 milimetre yakınken algılayabiliyoruz. 3 milimetreden biraz daha derine gittiği zaman 1 santim, 2 santim söz konusu değil. Algılamak mümkün değil. Bizim yöntemimizde elektrik akımıyla güvenli, hiçbir sıkıntı yok. Verdiğimiz zaman bu 1,5 milimetredeki tümörü 1 santimden algılayabiliyoruz. Bakın birisinde 3 milim, birisinde 1 santim. Bu tümör biraz büyürse, 3,5 milimetre falan olursa, 1,5 santimde dahi olsa algılayabiliyoruz. Daha büyük de olsa, 1 santim falan olsa biz çok daha derinden bunu algılama şansımız var. Yani bilgisayar modelleri, matematiksel modeller bunu gayet güzel gösterdi. Yani olabileceğini gösterdi. Çok ümit verici. Biz bunu en sonunda şöyle bir şey yaptık. Göğüs dokusuna benzeyen kimyasal malzemelerle fantomlar yapıyoruz. Fantom deniyor buna.
Prototip bir şey mi?
Evet, böyle bir malzeme yapıyoruz. Bu malzemenin içerisine tümöre de benzeyen bir şeyler yerleştiriyoruz içerisine. Pasif kamerayla bakıyoruz ve hiçbir şey görmüyor. Ama bizim söylediğimiz yöntemle baktığımızda gayet güzel, gayet yüksek çözünürlüklü bir şekilde koyduğumuz cismi görebiliyoruz. Bunlar böyle çok güzel gelişmeler oldu. Biz bununla ilgili açıkçası öğrencimize de neredeyse yayın yaptırmadık başlangıçta. Çünkü bir patent başvurusu yapalım. Patent başvurusunda
kaç yıl sürdü hocam çalışmalar?
5-6 sene sürdü. Patentini geçen ay aldık. Açıkçası ABD patentini geçen sene aldık. Bu öyle bir ilginç bir durum ki. Mesela şöyle bir durum da var. Pasif termal kamerayla baktığınız zaman bir cisme bir tane görüntü alıyorsunuz. Ya da çevresinden dolaştığınızda farklı açılardan baktığınız zaman farklı görüntüler alıyorsunuz. Bir açıdan baktığınızda tek görüntü. Şimdi bu doku iletkeni dediğimiz şey uyguladığımız elektrik akımının frekansına bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla biz oraya belli bir frekansta akım uyguladığımızda bir görüntü çıkıyor. Farklı bir frekansta akım uygularsak bir başka görüntü çıkıyor.
Bu iyi bir şey ama
bu iyi bir şey. Tabii. Şimdi birden fazla aynı açıdan bakıyorsunuz ve birden fazla görüntü elde ediyorsunuz. Bu
tanılama kolaylığı sağlıyor.
Tanılama kolaylığını yani evet. Sıcaklık bilgisi veriyor. Doku elektriksel iletkenliği ile ilgili bilgi veriyor ki tanı koymak için bu çok kıymetli bir şey. Tabii, yani tabii. Avrupa'da Amerika'da onlarca kişi benle birlikte dokuların elektriksel iletkenliğini görüntülemek için ne yöntemler öneriyoruz yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır bu tür konu üzerine çalışıyoruz. Bu yöntem böyle çok ilginç bir şekilde içerideki doku iletkenliği hakkında bize bilgi sağlıyor. Dolayısıyla tanı koyma konusunda bizim elimizi çok güçlendiriyor açıkçası. Bu hiç şu an kullanılmıyor gördüğünüz gibi bu tür bir cihaz. Bu cihaz laboratuvar üzerinde çalışıyor. Matematiksel modeller üzerinde çalışıyor. Kağıt üzerinde çalışıyor. Bunun hayata geçirilmesi gerekiyor. Şu noktada yani ABD patenti de alındıktan sonra bu noktada açıkçası bunun beklentimiz şu. Diğer tüm buluşlarımız, hocalarım adına da konuşuyorum, diğer hocalarımız adına da. Masa üzerinde çalışabilir. Bizlere makale ve patent ve tezler kazandıran buluşlarımızı masa üzerinden klinikte kullanılabilir hale getirmek için desteğe ihtiyacımız var açıkçası. Bunu hem devlet mekanizmalarından bekliyoruz hem yatırımcılardan bekliyoruz. Aslında şu noktaya getirilen bir buluş... Eminim Avrupa'da, Amerika'da o noktaya da çok hızlı bir şekilde gelir. Burada bir eksikliğini hissediyoruz açıkçası. Yani ben bizim laboratuvarlarımıza şöyle bir baktığımda sadece benim yönlendirdiğim arkadaşlarla yaklaşık son 20 yıldır yaptığımız çalışmalarda her köşede bir farklı değer var gibi gözüküyor. Yani şu an 3 tane proje masa üzerinde çalışabilir halde ama daha fazla destek alamadığı için o noktada durmuş durumda. Bu projenin de mümkünse başına o tür şeyler gelmemesini istiyorum mümkünse öyle bir şeyler olsun. Şu cihazı insanların hayatına dokunabilir, kullanılabilir hale hep birlikte getirelim. Hani şey deniyor ya, hani milli savunma endüstrisini yaratalım, bizim cihazlarımız olsun, yurt dışına
yerel ürün olsun,
bağımlı olmayalım tabii, deniliyor ya. Tabii. Tıbbi cihaz alanında %85 oranında bağımlıyız. %85 oranında bağımlı bir ülkede bizim çok çok fazla çalışmamız gerekiyor. Çok fazla katkıda bulunmamız gerekiyor. Şeyi daha önce söylemedim sanıyorum. Tıbbi cihaz alanında yapılan, tüm dünyada yapılan katma değere Türkiye'nin katkısı 0.75. Amerika'nın %30'lardayken, İngiltere'nin, Fransa'nın %10'lardayken Türkiye'nin yenilikçi tıbbi cihazlara katkısı %0.75. Ben bu oranı hak ettiğimizi hiç düşünmüyorum.
Aslında Ar-Ge çalışmalarıyla o kadar çok ürün
evet, ortadaki. Çok donanımlıyız. Yani ben sadece ODTÜ'yü demiyorum. O kadar kıymetli
TÜBİTAK
üniversitelerimiz var.
TÜBİTAK da destekliyor,
evet.
Nice
TÜBİTAK projeleri. Destekliyor, evet. Bizi bu nokta, aslında belki de en üzücü olan taraf şu. Bizi bu kadar olumlu bir noktaya getirdikten sonra desteksiz bıraktığınız zaman biraz şey oluyor. Bir moral bozukluğu oluyor açıkçası. Çünkü o noktaya kadar getirmek o kadar zor ki. Bakın
beş
şu sadece şu
proje,
evet. 5 yılda doktora tezi, patent filan büyük bir mücadele var. O mücadelenin sonunda aslında siz o cihazı bir de çalışabilir halde görseniz insanlara
yani
faydalı.
Sen ölsem de sırtım yere gelmez.
Evet. Yani insanlara faydalı olduğunu görseniz bizdeki motivasyona inanamazsınız. Çok daha fazla motivasyon olacak. Bakın ben bu kadar fazla konu üzerine çalışıp hala motivasyonumu kaybetmemiş durumdayım.
Eşiniz de radyologmuş. Onu da az önce öğrendim. Onun da katkısı oldu mu? Çünkü o doğrudan doğruya sizin yaptığınız projelerin bir anlamda uygulayıcısı konumunda.
Tabii. Ben mesela bu tür bilgileri ona sorarak alıyorum bu tür bilgileri. Yani bir meme kanseri tanısı koyma konusunda nasıl bir süreç izleniyor? Bir radyolog ne yapıyor konusunda? O gayet güzel anlatıyor. Bütün ayrıntılarıyla, hani ultrason eşliğinde bir tel takılarak memede cerrahi müdahaleye gönderiliyor şeklinde. Hani benim pek gözlemleyemediğim ama görünce hani çok da...
Sistematiğini en azından kavruyorsunuz olayın değil mi?
O bize daha da fazla hani çalışma azmi veriyor. Mümkünse aslında hani bu tür görüntüleme yöntemleriyle biyopsi daha az kullanılsın. Mesela biz şöyle bir isim koymuştuk. Mümkünse elektronik biyopsi yapabilsek, yani oradan aldığımız bilgi, buradan aldığımız bilgiyle işte %98'in üzerinde bunun iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu algılayabilen bir yöntem geliştirebilirsek müthiş olur diye bir temel motivasyonumuz var açıkçası.
Evet hocam, şimdi devlet desteğinden bahsettik ama yatırımcıların da desteği gerekiyor dediniz. Kesinlikle. Değil mi? Özel sektörün desteği bu anlamda çok önemli.
Evet. Mesela geçen gün gene böyle bir soru vardı. Ne kadar destek istiyorsunuz hocam bunun için?
bir fiyat belirleyebilir miyiz?
Çok da fazla değil açıkçası. Yani mesela böyle bir cihazın kullanılabilir hale gelmesi, mesela şöyle bir hesap yaptığımızda $1.5 milyon gibi bir rakamdan bahsediliyor. Öyle bir hesap çıktı. Kabaca bu tabii. Yani ayrıntılandırılabilir. İki buçuk senede biz bu noktaya geliriz. Yani açıkçası bizim termal kameralar konusunda o kadar büyük bir tecrübemiz de var ki, benim değil açıkçası. Termal kameralar konusunda, termal kamera elektroniği konusunda, dedektörler konusunda Cengiz Hoca son derece yetkin. Çift bant kızılötesi radyasyon alabiliyor dedektörleriyle. Bu çift bant kızılötesi radyasyonu alabilen, teknolojiyi yapabilen o kadar az ülke var ki. Tüm dünyada 5 ülke var.
Ondan
o 5'inden bir tanesi
biziz.
Bir tanesi Cengiz Hoca. Yani NASA bir araştırma yaparken Cengiz Hoca'yı referans gösteriyor. Şimdi çift bantın da çok önemli bir katkısı var bize, bizim teknolojimize. gerçek ısı dağılımını şu an piyasada gördüğünüz tek bantlı kızılötesi kameralar veremiyorlar. Çift bant olursa bunu verebiliyorsunuz ve bunu soğutmalı sistemdir Cengiz'in geliştirdiği teknolojiler. Çok ısı çözünürlüğü çok azdır, çok ufak sıcaklık dağılımlarını ölçebilir. Çok ufak sıcaklık değişimlerini algılayabilir, gerçek sıcaklık değerini size verebilir. Böyle bir teknoloji Türkiye'de medikal amaçlı kullanılacak ve arkasında da böyle bir buluş olacak. Tamamen özgün bir tıbbi cihazdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırımcıların bizi araması gerekiyor. Ya da devletin bunu hep beraber yapalım, destekleyelim bu tür bir projeyi demesini bekliyoruz açıkçası. Bunun gibi daha sonra gündeme gelecek birden fazla buluşumuz var. Onlardan bir tanesi mesela 9 senedir üzerine çalışıyoruz.
9 senedir hala çalışma aşamasında.
Hiç anlatmadığım konulardan, evet, yönetilme yöntemlerinden bir tanesidir. Onu da umarım bir sonraki programlarımızda anlatmak.
İnşallah hocam, patentini aldığınızda onu konuşalım.
Onun da Avrupa patentini aldık.
Bu şimdi Amerika patenti, Avrupa patenti farklı bir sistematik.
Evet, evet, o da ilginç. O da ilginç. Yani iki farklı bağımsız kurul tarafından değerlendiriliyor.
Dünya patenti diye bir sistem yok mu?
Yok. Hatta şöyle söyleniyor.
Yani evrensel bir şey değil aslında bölgelere yok. Göre.
Yani açıkçası bunu da iyi ki sordunuz. Bu böyle hem üniversitenin teknoloji transfer ofisinin hem TÜBİTAK'ın destekleriyle olabilen bir şey. Yani bir yerde patente başvurmak hiç de kolay şeyler değil. Tabii, bizim üniversite öğretim üyeleri olarak bunun masraflarını vermemiz hiç kolay değil. Üniversite de çok fazla dayanamıyor. Bir iki eleştiri, bir iki defa değerlendirme süreci geçtikten sonra üçüncü, dördüncüyü vermekte çok zorlanıyorlar. Her değerlendirme süreci için bir destek gerekiyor, maddi destek gerekiyor. Ve Avrupa'ya ayrı başvuruyorsunuz, Amerika'ya ayrı başvuruyorsunuz. Avrupa'da hangi ülkeler filan diye soruluyor. Yani 5 ülke mi, 8 ülke mi?
Şey de değil, yani Avrupa'nın tamamını da kapsayamıyorsunuz, evet, anladım. Evet.
Mesela Asya için ayrı. Asya'da kaç ülke filan gibi. Biz mesela daha şu an Asya'ya...
Hocam Japonya'da filan var mı bu tür çalışmalar? Şimdi o geldi aklıma bu alan, bahsedeyince.
Evet, yani eminim orada da vardır. Oralarda da vardır ama işte hani biz literatürde pek görmediğimiz türden çalışmalar bunlar.
Hocam inşallah literatürde görmekle kalmayıp sizin de dediğiniz gibi gerçek hayatta göreceğimiz günler yakın olsun. İnşallah. Onu dileyelim. Sizin emeklerinize sağlık. Size ve ekibinize programımız adına çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Çünkü hani insana dokunmak işin çok farklı bir boyutu. Evet, dediniz ya, her şey masa üstünde. Evet, tamam, ama önemli olan o insana iyi gelecek buluşları üretebilmek. Evet. Ve onun sağlığını yerine getirebilecek sistemleri ortaya çıkarabilmek. Bu açıdan gerçekten sonsuz takdirlerimi size iletmek istiyorum.
Çok teşekkür
ederiz. Emeklerinize sağlık.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Güner'i Gençer hocamız bizimle birlikteydi. Kendi akademisyen ekibiyle birlikte gerçekleştirmiş olduğu tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını elektrik akımı ve kızılötesi kameralarla teşhis edebilen ve kendileri tarafından geliştirilen yeni teknoloji üzerine bizlere detaylı bilgiler verdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Göç Yolları köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek.
Güzelim, güzelim, bir ben nasıl edeyim? Güzelim, güzelim.
söyleyeyim. Aşka davet çıkarıp da meşk edelim. Zevki sefaya dalıp da raks edelim. Güzelim, güzelim, bilmem nasıl edeyim. Güzelim, güzelim, bilmem nasıl söyleyeyim. Aşka davet çıkarıp da meşk edelim.
Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yurt dışında yaşayan Türklerin göçün ilk yıllarındaki dayanışma amaçlı örgütlenmeleri ve bugüne kadar nasıl geldikleriyle evet. ilgili sohbet gerçekleştireceğiz. Yine o ilk göç yıllarından başlayalım isterseniz hocam.
Evet, 1961 itibariyle işte 30 Ekim 1961 ilk yurt dışına iş gücü göçünün aslında resmi belgesinin imzalandığı tarihtir Almanya'yla. Daha sonra diğer ülkelerde bu kervana katıldılar ve çok sayıda vatandaşımız o yıllardan başlayarak Avrupa ülkelerinde, Batı Avrupa ülkelerinde çalışmaya işte belki kısa bir süre kalıp daha sonra Türkiye'ye dönmek üzere gittiler.
Hocam izninizle o evet. sözleşme hala devam ediyor mu?
Yani yok, hala yürürlükte yok, mi? Yok yok yok. Tabii aslında bir yıllık sonra belki bir yıl daha uzatıldı falan öyle bir sözleşmeydi. Ama bir çığır açıldı yani. Yeni bir süreç başladı. Şimdi bunu tabii bu sözleşmeyi imzalayanlar yani kabul eden ülke olarak Almanya Federal Cumhuriyeti'nin makamları ve Türkiye, Türkiye'nin o zamanki İş ve İşçi Bulma Kurumu. Bu büyük sürecin ve hala devam etmekte olan ve farklılıklar gösteren, zaman içerisinde değişim gösteren sürecin bu şekilde gelişeceğini o zaman hiç akıllarına getirmemişlerdi. Yani bu işte kısa süreli bir iş gücü göçü. Hatta ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bununla ilgili tartışmaları 1961'de, daha doğrusu kurucu meclis zamanında baktığım vakit bu tartışmalara sanki böyle Türkiye Almanya'ya bir destekte bulunuyor, bir yardımda bulunuyor. Hani bunların yazık dosttur, iş gücüne ihtiyaçları var, gönderelim bari işçilerimizi falan şeklinde konuşmalar var yani. Yani tabii gerçek başka türlü. Yani Türkiye'nin de o yıllarda döviz açığı büyümüş, işte ihtilal olmuş falan. Ondan sonra 1957 bir moratorium ilan edilmişti Demokrat Parti hükümeti zamanında. Ondan sonra ekonomik sıkıntı var, bayağı bir sıkıntı. Arkasından bir de işte askeri müdahale, 27 Mayıs ihtilali, ihtilal mi darbe mi artık adını ne koyarsanız. Yani ekonomik bakımdan da iyi zamanlar değil. Dolayısıyla bir döviz açığını kapatacak bir kaynağa ihtiyaç var ve işçilerimizin o döviz açığını kapatmaları ve hatta gidip orada bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'nin kalkınmasına edindikleri mesleki becerilerle katkıda bulunmaları. Yani esas düşünce bu. Fakat işte gittiler kaldılar yani açıkçası. Şimdi tabii o böyle yabancı bir ülkeye, yabancı bir kültüre, yabancı bir çevreye kolay kolay ne intibak etmek mümkün, uyum sağlamak mümkün. Ne de orada böyle işte birbiriyle iletişimsiz, birbiriyle dayanışmadan yaşamak mümkün.
Tabii.
Dolayısıyla bunun gereğine hemen vardılar zaten. Yani bir kere toplu halde yaşıyorlardı gidenler. Böyle işçi yurtlarında, lojmanlarda. İlk ihtiyaçları bir ibadethane. Hı hı. Bir ibadethane. Nihayet o yaşadıkları işte lojmanların bir kısmını bir mescit haline getirdiler. Ondan sonra bakıyoruz 1961'de işte ilk başladı falan ama 63-64'ten itibaren dernekleşmeler başlıyor. İlk kurulan derneklerden bir tanesi Schweinfurt Türk İşçileri Yardımlaşma Derneği'dir. 1963'te kurulmuş. Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Hı hı. Hakikaten buna ihtiyaçları var. Yani birbirleri hakkında birbirlerine yardım ediyorlar. Birbirlerinden bilgiler alıyorlar.
Hangi işi nasıl yapacak?
Aralarında böyle şimdi biraz okumuş olanlar da gitti o yıllarda falan. Çabuk Almanca öğrenen veyahut da daha önce Almanca bilerek oraya gelmiş olanlar tercümanlık yapıyorlar falan. Dolayısıyla o toplumun içerisinde bir takım sorunların çözümü için aslında işte bir örgütlenme ihtiyacı ortaya çıkmış. Hı hı. Şimdi bu 1970'lere kadar falan böyle devam etti. Bu arada siyasi partiler, Türkiye'deki siyasi partiler orada faal olmaya başladılar. Yani mesela işte Milli Görüş Teşkilatı kuruldu. Milli Selamet Partisi'nin uzantısı olarak. Hür Türk diye bir dernek kuruldu. Adalet Partisi'nin uzantısı olarak. Daha sonraki yıllarda işte Halkçı Devrimci Federasyon adı altında bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzantısı olarak ama galiba ilk kurulanlardan bir tanesi de 1970'te zannediyorum Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzantısı olarak. Şimdi bu siyasi partilerin de örgütlenmeleri oldu bu arada. Onu ayrı bir kategoriye koymak lazım. Mesela Milli Görüş Teşkilatı işte daha çok cami kurmaya başladı. Bu arada bazı farklı dini gruplar da devreye girdiler. Mesela İslam Kültür Merkezleri kuruldu Süleymancılar tarafından. Ondan sonra böyle bir ayrışma başladı esas itibariyle. İlk baştaki o Türk İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri giderek farklı isimler altında ve biraz da birbirleriyle rekabet edecek şekilde ayrışmaya başladılar ve işte bunlar tabii oradaki birlik ve beraberliği bir parça bozdu.
Zedelemeye başladı tabii.
Şimdi tabii bunu kabul eden ülkelerin sadece Almanya için demiyorum diğer ülkelerin de tabii burada şeyleri var, önemli rolleri var. Onlar da böyle çok birlikte olmalarından belki de çok hoşlanmış değillerdi. Belki de bu ayrışmadan belki de hani demokrasidir, tamamdır falan filan diyerek en azından biraz memnun olduklarını düşünüyorum. Şimdi geriye baktığımız vakit. Ben bu konuda biraz çalıştım yani geçmişte de çalıştım. Bir de sahayı bildiğim için evet, yani evet. O eski devlet görevlerim sırasında. Şimdi bu ayrışmanın tabii bir takım şeyleri oldu. Yani o gerçekten yardımlaşma ve dayanışmayı zedelediği gibi Türkiye'ye olan bağlılığın da tartışılması noktasında tabii başka gruplar da girdiler. Mesela aşırı sol gruplar, bölücü gruplar falan filan. Onlar da oradaki demokratik ortamdan istifade ederek örgütlendiler. Biraz da belki destek de gördüler falan. Dolayısıyla Türkiye'nin tartışılır hale gelmesi söz konusu oldu. Böyle de bir sonuç bu, yan bir sonuç olarak falan. Hı hı hı. 1980'lere geldiğimiz vakit Türkiye bir atılım yaptı ve işte Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni ki şu anda Almanya'da özellikle çok tartışılır bir kurum haline getirildi. Aslında çok haksız bir şekilde bunu daha önce de konuştuk. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin bütün Almanya'daki vatandaşlarımıza onların hizmet ihtiyacına cevap verecek şekilde örgütlenmesi ve camilerdeki kurulmuş olan camiler ve kurulacak camilerdeki din görevlilerinin Türkiye'den gönderilmesi prensibi evet. kabul edildi ki bu doğru da bir hı hı. şey tabii. Yani tutup da caminin siyasete alet edilmemesi, oradaki suskun çoğunluğun, sade vatandaşın dini ihtiyacının giderilmesi için doğrudan Türkiye'nin bu konudaki tek kurumu olan hı hı. Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden hizmet verilmesi söz konusu oldu. Bu başarılı da oldu esasında. Başka dernekler falan da bir araya geldiler. Bu DİTİB'in yani işte Türk İslam Birliği'nin etkisi çoktur orada. Hı hı. Onları bir araya getirme açısından. Ondan sonra hatırlarsınız bundan birkaç ay evvel Köln'de büyük bir cami yapılmıştı ve Cumhurbaşkanımız o caminin açılışına gitti. Hı hı. O yani abide diyebileceğimiz bir takım şeyler, kurumlar falan ortaya çıktı. Bu arada dernekler bir araya geldiler. Yani hem cami dernekleri hem kültür dernekleri, spor dernekleri falan. Ve bunlar gerçekten de mesela 1000 tane dernek falan bir araya geldi. Bunların siyasetle falan alakası yoktu hiç.
Tabii.
Mi? Ha var, şöyle var. Sadece Türkiye'nin çıkarlarına müdafaa etmek. Onu savunma adına siyaset denebilirse eğer siyaset. Ama yani Türkiye'ye olan bağlılığın pekişmesiyle esas amaç. Ve yeni gelen, arkadan gelecek olan kuşakların da bu şekilde yetişmelerini sağlamaktı. Fakat son yıllarda maalesef, son birkaç yıldır, şimdi Almanya'dan söz edeceksek, eğer Türkiye ile Almanya arasında bazı gerginlikler yaşadık biliyorsunuz. O gerginliklerin de bir sonucu olarak bizim oradaki vatandaşlarımızın aslında biraz böyle iki arada bir derede tabir edebileceğimiz arafta kalışları var. Yani hem Türkiye'ye çok bağlılar ama aynı zamanda bir takım baskılar falan söz konusu olmaya başladı. Yani içinde yaşadıkları ülke onların Türkiye'ye bağlılıklarını sorgular noktasında, sorgulama noktasında baskılar uygulamaya başladılar. Bu da tabii çok rahatsızlık verici bir şey. Bu arada örgütlenmede de bazı farklılıklar ortaya çıktı. Mesela Avrupa Demokratik, pardon, Avrupa Türk Demokratlar Birliği adı altında yeni bir örgütlenme Avrupa'nın birçok yerinde kuruldu. Fakat o da böyle kabul eden ülkelerin makamları tarafından işte Türkiye'nin doğrudan hükümetinin yönetiminde şeklinde algılandı. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani aslında bizim oradaki vatandaşlarımıza, yani Türkiye'nin oradaki vatandaşlarına bakışının farklı olması düşünülemez. Yani Türkiye'den kopsun ister miyiz biz onları? Tabii. Dolayısıyla bunu istemediğimiz andan itibaren de bu sefer bir takım eleştirilerle karşılaşıyoruz. Ve bu örgütlenme biçimi şu anda çok tartışılır noktada şeyde. Ve bazı konular var ki mesela işte bu haksız yine Fransa'da çıktı biliyorsunuz. Macron dünkü ya da evvelki günkü açıklaması. 24 Nisan'ın Ermeniler için bilmem işte gün ilan edilmesi falan filan şeklinde sözde soykırımla ilgili. Bu tür konularda vatandaşlarımızın seslerini çıkarmaları hiç hoş karşılanmamaya başladı. Türkiye ile kendilerini özdeşleştirdikleri için. Yani Türk kimliğini benimsemeleri bile sorgulanır hale geldi. Zaten şöyle de bir şey var. Aslında bu konuda da bir araştırma geçenlerde elime geçti. Şimdi ilk başta bizim vatandaşlarımıza Türkler diyorlar. Sonra yabancılar diyorlar. Giderek Müslümanlar demeye başladılar. Bu İslamofobinin de gelişmesine katkıda bulunmuştur yani.
Evet, evet.
Şimdi kimliği bu şekilde izah ederseniz daha toptancı bir kimlik o. Fakat çoğunluk Türk yani. Öbür hepsini de katıyorlar içine tabii diğer Müslümanları falan ama. Fakat söylemek istedikleri yani sütre gerisinde aslında Türk. Yani esas hedefe konan unsur Türk unsurudur. Müslüman Türk unsurudur. Bu böyle maalesef. Şimdi bu örgütlenmeler de bu bakımdan çok şey oldu. Yani bir kere o eski dernek tipi kalmadı. Yani mesela bakın bir örnek şimdi aklıma geliyor. İslam derneklerimiz daha yok. Yani dini amaçlı derneklerimiz yok. 1965 senesinde Köln'de, Köln ki Türk işçilerin ilk gittiği şehirdir. Köln Ford fabrikasında ilk işçiler çalışmaya başlıyorlar. Zaten Almanya'ya iş gücü göçünün olmasının en önemli sebeplerinden biri.
O fabrikanın kurulmuş olması.
Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik sebeplerle Türk işçilerinin Almanya'ya gelmesini istemesidir. Ford fabrikası da bir Amerikan sermayeli fabrikadır. İlk oraya gelmişler. Şimdi orası kalabalık. Yani bayağı Türk işçisi var. Bir kurban bayramı, Şubat ayı 1965 senesi. Namaz kılmak istiyorlar, bayram namazı, yer yok. Yer yok. Aralarından bir tanesinin aklına geliyor. O aklına gelen vatandaşla da tanıştım ben, şimdi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Köln'ünde büyük bir katedrali var, Dom. Dom Kilisesi diye tabir edilen büyük bir katedral, Katolik. Gidiyorlar papazla konuşuyorlar. Diyorlar ki biz namaz kılmak istiyoruz. Burası da Allah'ın evi. Biz burada müsaade ederseniz bayram namazı kılacağız. Papaz karar veremiyor orada. Sorumlu artık kardinal yahut neyse kimse bilmiyorum ben o kadarını. Benim diyor bunu Vatikan'a sormam lazım. Müsaade alırsam olur diyor. Vatikan müsaade ediyor. Ve orada evden getirdikleri seccadeleri hasırlar, işte neyse battaniyeler falan.
O zamanlar yeresi, daha insancılmış
işte
hocam.
Onu söylemek istiyorum. Yani böyle bir İslamofobi falan, evet. Gazetelerde var resimleri böyle
tamamen
işte.
Tamamen aslında insanın içsel o dini, evet, duygularının, evet, açığa, evet, vurulması ne
ve,
kadar güzel.
Ve teşekkür ediyorlar şeye ve hatta yani Alman gazeteleri sitayişle bahsediyor. Diyorlar ki bak ne kadar bunlar hem kendi dinlerine de düşkünler, ne kadar şey. Nasıl zaman değişti, nasıl böyle, evet, düşmanlıklar, evet, ortaya, evet, çıktı anlamak mümkün değil. Bu tabii biraz da zamanın ruhuyla da alakalı, biliyor musunuz? Yapacak bir şey yok. Şimdi benim söylemek istediğim şu, bu geride kaldı tabii birçok şey. Yapılması gereken şeylerin başında bizim şimdi yeni kuşaklarımızın bir kere hepsi hemen hemen iyi Almanca falan da biliyor. Yani yaşadıkları ülkenin dilini, hani sırf Almanya için konuşmayayım. Fransızsa ise Fransa, Hollanda ise Hollanda. Yani şeyde Fransa'da...
Birkaç dil birden bilmeye başladı.
Evet, Fransa'da 700 bin belki 800 bin Türk var. Şeyde 700 bin 600 bin Türk var şeyde. Hollanda'da bunlar okullara gittiler, yetiştiler. Şimdi kendilerini toplumdan soyutlamadan, artık öyle yardımlaşma, dayanışma dernekleri falan zamanı bitti tabii. Spesifik konularda ve edindikleri beceri, bilgi ve eğitimlerin kullanıldığı yerlerde sivil toplum örgütlerinde ya kendileri böyle ön plana çıkmalılar, yani o var olanların arasına, ya da kendileri kurmalılar diye düşünüyorum. O zaman o toplum içerisinde artık belki bir Türk örgütlenmesi değil ama Türklerin güçlü olduğu, seslerinin duyulduğu ve Türklerin aslında birçok meselelerinin de çözülebildiğini göreceğimiz yeni bir örgütlenme modeli ortaya çıkabilir diye,
evet,
düşünüyorum.
Aslında küçük küçük var bildiğimiz kadarıyla.
Yani
çünkü,
yapıyorlar, evet, yapıyorlar ama şimdi bu biraz teşvik edilmeli, hı-hı, diye düşünüyorum. Bir de bizim hala eksiğimiz var. Biz ciddi bir vakıf bütün Avrupa'da. Bizim bir vakıf şeyimiz var biliyorsunuz, geleneğimiz. Bir Türk vakfını henüz hayata geçiremedik. İnşallah o da...
Bu yayından sonra.
Yani, umarız. Bu düşünülen şeyler bunlar tabii. İyi olur diye düşünüyorum.
İnşallah
ben de.
Değerli hocam. Çok, evet, teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Göç Yolları köşemizde İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikteydi. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın göçün ilk yıllarındaki dayanışma amaçlı örgütlenmelerinden, ilk camilerden, siyasi parti örgütlenmelerinden ve bugünkü durumdan bahsettik. Geleceğe yönelik temennilerimizi ilettik. Kendisine katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın haftanın son iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında saatlerimiz 15:05 dakika geçerken görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.